Ayrım 26, sayfa 309, 39. bölüm. Seninle bir randevumuz var Bay 658. Garni donuk sesli Mike Gorski ile konuşmasını bitirdiğinde saat 9'u çeyrek geçiyordu. Medlin'i çoktan yatağa girmiş, yastıklarına yaslanmış kitabını okurken buldu. Savaş ve Barış. Sayfalar arasında ileri geri giderek 3 yıldır bu kitabı ve saçma bir şekilde Toro'nun Walden'ını okuyordu. Bir olay yerine gitmek zorundayım. Kitaptan başını kaldırıp meraklı, endişeli ve yalnız olduğunu gösteren bakışlarla baktı. Garni onun yalnızca merakını giderebileceğini hissediyordu. Bir erkek kurban daha, boğazı kesilmiş, karda ayak izleri var. Ne kadar uzakta? Ne? Ne kadar uzağa gitmek zorundasın? Satertin, Massachusetts. Belki 3 ya da 4 saat. Öyleyse yarın herhangi bir saate kadar burada olmayacaksın. Ona sen kim olduğunu sanıyorsun der gibi gülümseyerek bakıyordu. Hazırlanmaya başladı, sonra durdu ve yatağın kenarına oturdu. Bu garip bir vaka, dedi. Kafasındaki sorular sesine yansımıştı. Gittikçe daha da garipleşiyor. Başını salladı ve her nasılsa sakinleşmiş gibi görünüyordu. Bunun standart bir seri katil olduğunu düşünmüyor musun? Standart Türk değil, hayır. Kurbanlarla fazla iletişim mi kuruyor? Evet, ve kurbanlar arasında çok farklılık var. Hem kişilikleri hem de konumları açısından. Tipik seri katiller, oradan oraya. Catskills, Kills, Bronx'tan doğusuna, oradan da Massachusetts'in ortasına ünlü bir yazarı, emekli bir gece bekçisini ve hırçın bir kimsesi kovalamak için zıplamazlar. Ortak bir şeyleri olmalı. Hepsinin geçmişinde alkolik hikayeler var ve katil bu noktaya odaklanmış gibi görünüyor. Ama başka bir ortak yanları da olmalı. Yoksa neden birbirlerinden 150 kilometre uzaklıkta kurbanlar seçme zahmetine katlansın ki? Sessiz kaldılar. Garni dalgın bir şekilde aralarında duran yorganla oynadı. Medlin bir süre elleri kitabının üzerinde onu izledi. Gitsem iyi olur, dedi. Dikkatli ol. Peki, vücudu tutulmuş gibi ağır ağır kalktı. Sabah görüşürüz. Madeline Garney'in asla kelimelere dökemeyeceği bir ifadeyle yüzüne baktı. İyi mi kötü mü bilmiyordu ama bu bakışı iyi biliyordu. Bunu neredeyse göğsünün üzerinde somut bir dokunuş gibi hissetti. Massachusetts'ten çıktığında gece saat yarısını çoktan geçmişti. Paralı otoban ve turnikeyi geçip Satterton'ı terk edilmiş gibi görünen ana caddesine geldiğinde saat 1:30'du. 10 dakika sonra polis arabalarının toplanmış olduğu Quarry Caddesi'ndeki arabaların yanına geldi. Arabalardan birisinin sireni yanıyordu. Garni arabasının onun yanına çekti. Arabasından çıkarken sireni açık arabadan öfkeli görünen üniformalı bir polis çıktı. ''Bekle, nereye gittiğini sanıyorsun?'' Yalnızca sinirli değil, aynı zamanda bitkin görünüyordu. ''Adım Garni, dedektif Goski ile görüşmek için geldim. Ne hakkında?'' ''Beni bekliyor. Ne hakkında?'' Garni bu adamın tavrının geçirdiği uzun günden mi yoksa kaba kişiliğinden mi kaynaklandığını merak etti. İnsanın doğasından gelen kaba tavırlara karşı pek az toleransı vardı. ''Buraya gelmemi istemesi hakkında kimlik mi istiyorsun?'' Polis fenerini açıp Garni'nin yüzüne tuttu. ''Kim olduğunu söyleyeceksin?'' ''Garni, bölge savcılığından, özel dedektif.'' ''Zaten böyle söylememiş miydin?'' Garni hiçbir yakınlık belirtisi göstermeden gülümsedi. ''Guvaski'ye geldiğimi söyleyecek misin?'' Son bir muhalif duraksamadan sonra adam döndü ve eve doğru çıkan araba yolunu yürüdü. Burası, işlerinin ortasında olan olay yeri inceleme ekibi için ark ışıklarıyla aydınlatılmıştı. Davet edilmemiş olan Garni adamı takip etti. Yol eve doğru yaklaştıkça sola doğru dönüyor, tümsekleşiyor ve açıklıktaki iki arabanın sığacağı, ancak o sırada bir arabanın bulunduğu evin girişindeki garaja varıyordu. Garni önce garaj kapılarının açık olduğunu düşündü, sonra kapı olmadığını anladı. Araba yolunu kaplayan 1,5 santimetrelik kar garajda da devam ediyordu. Polis şeridiyle kapatılmış kapıya vardıklarında polis girişte durup bağırdı. ''Mike!'' Cevap yoktu. Polis gerçekten yeterince çaba göstermiş ama başarısız olmuş, yapacak başka bir şey yokmuş gibi omuz silkti. Bunun üzerine evin arkasındaki avludan yorgun bir ses duyuldu. ''Arkadayım!'' Garni beklemeden polis şeridinin etrafından o tarafa doğru yürümeye başladı. ''Şeridin dışında durduğundan emin ol.'' Polisin uyarısı aksik bir köpeğin havlaması gibi yüzüne çarptı. Evin arka köşesini döndükten ve ışıkların altındaki alanı gördükten sonra bunun tam olarak beklediği avlu olmadığını gördü. Ev gibi burası da yarım yamalak, köhne bir görünüme sahipti. İri yarı, saçları azalmış bir adam arka kapının önünde yapımı tamamlanmamış basamakların üzerinde durmaktaydı. Adam evi sumak çalılarının olduğu yerden ayıran iki dönümlük alanda göz gezdiriyordu. Yerin yüzeyi doldurulduktan sonra hiç düzeltilmemiş gibi pürüzlüydü. İnce ağaç dalları oraya buraya atılmış ve geriye dönüşmüştü. Evin kenarı kısmen çevrelenmiş, kontrplak kaplamanın üzerindeki nemli plastik çitler eskimişti. Her şey yapım aşamasında değil de yapım aşamasında yarım bırakılmış gibi görünüyordu. İri yarı adamın gözleri Garney'in üzerinde durdu ve bir süre onu inceledikten sonra "Catskills'ten gelen adam siz misiniz?" "Evet." "Şeridin yanından 4 metre daha ilerleyin, altından geçin ve bu tarafa, arka kapıya dolanın. Evden araba yoluna doğru giden ayak izlerine dokunmadığınızdan emin olun." Sağlam vücutlu dedektifin zekasıyla ilgili sağlam hiçbir yönünün olmadığını düşündü Garney. Başını salladı, şimdi zeki olma sırası ondaydı. "Bu ayak izleri sizi rahatsız etti mi?" "Biraz," dedi Guaski. Tam olarak ayak izleri değil aslında, daha çok cesedin ayak izlerine göre duruş şekli. Bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz? Ayak izlerinin yönü tersine çevirse cesedin durduğu yer daha mı mantıklı olurdu? Yönü tersine? Bir dakika. Evet, lanet olsun. Harika mantık. Gözlerini Garney'e dikti. Burada ne halta uğraşıyoruz böyle? Öncelikle geçtiğimiz hafta 3 kişiyi, bizim bildiğimiz 3 kişiyi öldürmüş birisiyle uğraşıyoruz. Planlı ve mükemmeliyetçi. Ardından birçok delil bırakıyor. Ancak yalnızca bizim görmemizi istediği delilleri. Son derece zeki. Muhtemelen iyi eğitimli ve büyük ihtimalle polisten, kurbanlarından ettiğinden daha çok nefret ediyor. Bu arada ceset hala burada mı? Guaski Garney'in cevabını aklına kaydediyormuş gibi duruyordu. Sonunda, ''Evet, ceset burada. Onu sizin görmenizi istedim. Diğer 2 vakayla ilgili bildikleriniz doğrultusunda söylemek istedikleriniz olabilir diye düşündüm. Bakmaya hazır mısınız?'' Evin arka kapısı, döşenecek boruların yalnızca yeri belirlenmiş, çamaşır odası olması amaçlanmış gibi görünen ama bitmemiş fakat içinde ne çamaşır makinesi ne de çamaşır askısı olan bir odaya açılıyordu. İzole maddesinin üzerinde alçı bile yoktu. Aydınlanma için tavandaki kirşe tutturulmuş beyaz, ucuz görünümlü bir aparata takılmış cılız ışık kullanıyordu. Kör, soğuk bir havası olan ışığın altında ceset sırtüstü yatıyordu. Yarısı çamaşır odası olması amaçlanmış odada, yarısı mutfakta duracak şekilde bu 2 odayı ayıran girişte duruyordu. ''Daha yakından bakabilir miyim?'' diye sordu Garney yüzünü ekşiterek. ''Bu yüzden buradasınız.'' Yakından bakınca boğazdaki birden fazla yaradan akmış, mutfak zeminine ve ucuz eşya satan bir dükkandan alınmış gibi duran kahvaltı masasının altına kadar gitmiş, pıhtılaşmış kanı gördü. Kurbanın yüzü öfke doluydu fakat geniş, sert suratın üzerine yerleşmiş öfke belirtisi çizgiler, hayatı boyunca yüzünde oluşmuş izlerdi ve cinayet anıyla ilgili bir şey ifade etmiyordu. ''Mutsuz görünen bir adam,'' dedi Garney. ''Zaten zavallı orospu çocuğunun tekiydi.'' ''Sanırım geçmişte Bay Kars'la bazı sorunlar yaşadınız.'' ''Sorun dışında bir şey yaşamadık. Her lanet olası yönüyle gereksiz işler.'' Guaski cesede kanlı, vahşi sonu onun için yetersiz bir ceza olmuş gibi baktı. ''Her kasabanın belalı tipleri vardır. Sinirli sarhoşlar, komşuları sinirlendirmek için yaşadığı yeri çöplüğe çeviren pislikler, eski karılar için koruma emri çıkan ucubeler, köpeklerinin bütün gece havlamasına izin veren sersemler, annelerin çocuklarının 1 metre yakında görmek istemedikleri garip tipler. Burada Staterton'da bütün bu bok kafalılar tek bir adamda toplanmış. Richie Karch. Ne adammış? Meraktan soruyorum ama diğer 2 kurban da böyle insanlar mıydı? İlki bunun tam tersiydi. İkincisi hakkında henüz kişisel bilgilere ulaşmış değilim ama bunun dışında her şey olabileceğini düşünüyorum. Garney yerde yatan ve ölümünde de yaşamında da olduğu kadar çirkin olan gözlerini tavana dikmiş surata baktı. Dünyayı bok kafalılardan temizlemeye çalışan bir seri katille karşı karşıya olabileceğimizi düşündüm de. Her neyse, senin kardaki ayak izleri hakkındaki yorumuna dönersek, geri giderse daha mantıklı olacağını nasıl bildiniz? İlk cinayette de öyleydi. Guaski ilgiyle baktı. Bu cesetin pozisyonu arka kapıdan girmiş bir saldırganla uyumlu. Fakat ayak izleri ön kapıdan girdiğini ve arka kapıdan çıktığını gösteriyor. Anlamsız. Mutfağa bir göz atabilir miyim? Buyurun. Fotoğrafçı, adli tıp uzmanı, kan iz doku ekibi buraya girdiler. Yalnızca hiçbir şeyi yerinden oynatmayın. Hala kişisel eşyalarını inceliyoruz. Adli tıp uzmanı barut yanıklarıyla ilgili bir şey söyledi mi? Barut yanıkları mı? Yaralar bıçak kesikleri olduğunu gösteriyor. O kanlı yaranın içinde bir yerlerde kurşun yarası olduğundan şüpheleniyorum. Benim kaçırdığım bir şey mi gördünüz? Buzdolabının üzerindeki tavanda küçük, yuvarlak bir delik görüyorum. Sizinkiler bununla ilgili bir yorum yaptılar mı? Kowalski, Garnier'in bakışlarını takip etti. Siz neler söylüyorsunuz? Bu Karş denen adam önce vurulmuş, sonra kesilmiş olabilir. Ve ayak izleri tersine gidiyor. Açıklığa kavuşturmama izin verin. Katilin arka kapıdan girdiğini, Richie'yi boğazından vurduğunu, Richie'nin yere düştüğünü, daha sonra katilin onu lanet bir biftek doğrar gibi boğazının bir düzüne yerinden kestiğini mi söylüyorsunuz? Bu Pini'deki gerçekleşen şey. Ama ayak izleri? Ayak izleri bota, ikinci bir taban tersine yapıştırılarak yapılabilir. Böylece kişi gerçekte arka kapıdan girip ön kapıdan çıkmışken, ön taraftan gelmiş, arka taraftan çıkmış gibi görünür. Lanet olsun, bu saçmalık, bu adam ne halt oynuyor? Tam olarak doğru kelime bu. Ne? Oynuyor. Lanet olası bir oyun oynuyor ve bunu üçüncü yapışı. Yalnızca yanılmıyorsunuz, yanılırken bir de kıçlarınızı ters dönük duruyor. Size delil üzerine delil bırakıyorum ama size delil üzerine delil bırakıyorum ama siz yine de beni yakalayamıyorsunuz. İşte siz böyle lanet olası, işe yaramaz polislersiniz. Bize her olay yerinde gönderdiği mesaj bu. Kowalski Garni'yi yavaşça söylediklerini değerlendiriyormuşçasına süzdü. Nasıl bir adam olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Garni mutfak tezgahının üzerinde duran bir kağıt yığınına uzanarak gülümsedi. Biraz aşırıya kaçtığımı mı söylemek istiyorsunuz? Bence hayır. Satterton'daki pek cinayet vakası gerçekleşmez. Olsa bile belki de 5 senede bir olur. Bunlar sebepleri olan cinayetlerdir. Genelde beyzbol sopaları ya da barların otopark alanlarındaki levyelerle işlenmiştir. Planlı bir şey yoktur. Kesinlikle böyle oyunlar yoktur. Garni anlayışla gülümsedi. Onu gördüğünden çok daha fazla karmaşa görmüştü. Garni'nin dikkatle incelediği kağıt yığınına işaret ederek ''Çoğu çöp'' dedi Kowalski. Garni tam ona hak verecekti ki ücretsiz gazetelerin, ilanların, silah dergilerinin, ajans reklamlarının, askeriyeden kalan katalogların altında açma yeri yırtılmış boş bir zarf buldu. Richard Karch'a gönderilmişti. El yazısı çok güzeldi, mürekkep kırmızıydı. ''Bir şey mi buldunuz?'' diye sordu Kowalski. ''Bunu delil çantasına koymak isteyebilirsiniz.'' dedi Garni zarfı köşesinden tutup, tezgahın temiz bir yerine koyarak. ''Katilimiz kurbanlarıyla iletişime geçmeyi seviyor.'' Garni ve Kowalski dışarıdan gelen sese döndüler. Mutfağın diğer tarafında, kapı girişinde iri genç bir adam duruyordu. Yatağının yanında duran masadaki porno dergilerin altında üzerinde kırmızı mürekkeple yazılmış 3 zarf daha var. ''Sanırım yukarıya çıkıp bir göz atmalıyım.'' dedi Kowalski bir merdivene çıkmak için bile iki kere düşünen hantal bir adamın isteksizliğiyle. ''Bobby, New York Delaware bölgesinden dedektif Garni.'' ''Bob Moffitt.'' dedi genç adam gergin bir şekilde gözlerini yerde yatan cesetten kaçırarak elini Garni'ye uzatırken. Üst katta evin geri kalanı gibi yapımı tamamlanmamış görünüyordu. Burada 4 tane kapı vardı. Moffitt sağ taraftaki odaya girdi. Yapılmış yerleri bile enkaz görünümündeydi. Garni halının kirli çamaşır ve boş bira şişeleri olmayan kısmında kurumuş kusmuk lekeleri gördü. İçerideki hava ekşi, pisti. Perdeler kapalıydı. Işık tavanın ortasına duran ve yalnızca biri yanan üçlü bir lambadan geliyordu. Kowalski dağınık yatağın yanındaki masaya yöneldi. Bir yığın porno dergisinin yanında üzeri kırmızı mürekkeple yazılı 3 zarf ve onların yanında bir kişisel çek vardı. Kowalski hiçbir şeye doğrudan dokunmuyordu ama 4 kağıdı Seksi Kurabiye isimli bir derginin üzerine koyup dergiyi tepsi gibi kullandı. ''Aşağı inelim ve burada ne varmış bir bakalım.'' dedi. 3 adam aşağı indi ve Kowalski zarflarla çeki kahvaltı masasının üzerine koydu. Gömleğinden bir kalem ve cımbız çıkarıp zarfların yırtık kapaklarını kaldırdı ve içlerinde ne varsa çıkardı. 3 zarfın içinden Mallory'ye gelen şiirlerin aynıları çıktı. Kusursuz el yazıları bile aynıydı. Garni'nin gözüne ilk takılan dizeler şunlardı. ''Aldıklarını geri vereceksin. Vermiş olduklarını aldığın zaman. Seninle bir randevumuz var, Bay 658.'' Ama dikkatini en uzun süre çeken ise çek olmuştu. X Arbidis'e gönderilmiş ve R. K. Karch tarafından imzalanmıştı. Gregory Dermot tarafından geri gönderilmiş ve bozdurulmamış çek olduğu açıktı. Mallory'nin ve Radden'ın gönderdikleri miktarın aynısıydı. 289.87 dolar. Çekin sol üst köşesindeki adres kısmında Re Karch 349 Quarry Caddesi Satterton Mass 0055 yazıyordu. Re Karch. Bu isimde Garnier'i rahatsız eden bir şeyler vardı. Belki de ölmüş bir insanın yazılı duran ismine baktığında hissettiği garip duygu yüzündendi. Sanki isimde yaşam nefesini kaybetmiş, küçülmüş, onu ayakta tutan dallar kesilmiş gibi gelirdi ona. Ölümü kabullenmek, hatta varlığının seni artık pek etkilemediğini düşünmek, bunun mesleğinin bir parçası olması garip diye düşündü. Sonra bir adamın huzursuz, küçülmüş ismi ilginç bir şekilde rahatsız edici olabiliyor. İnsan ne kadar görmezden gelirse gelsin, ölüm kendini fark ettirmenin bir yolunu buluyor. Hislerinin arasına bodrum dairesine sızan su gibi sızıyor. Belki bu yüzden Rikarç ismi ona rahatsız etmişti. Belki bu yüzden Rikarç ismi onu rahatsız etmişti. Yoksa başka bir nedeni mi vardı? Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Mike Gowaski. M-I-K-E G-O-W-A-C-H-I Torun. T-H-O-R-A-U Walden W-A-L-D-E-N Catskills, Bronx C-A-T-S-K-I-L-L-S B-R-O-N-X Massachusetts M A S S A C H U S E T T S Gowaski G O W A C K I Mike M I K E Catskills J A T S K I L L S Bobby B O B B Y New York N E W Y O R K Delaware D A L A W A R E Bob Muffet B O B M U F F I T Satterton S O T H E R T O N